SBS Radio.
Türkiye'nin tanınmış iktisatçı yazarlarından Mustafa Sönmez, pazar günü sabaha karşı saatlerde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Sönmez, pazar günü adliyeye sevk edildi ve ardından nöbetçi savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hafta sonu oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçı nedeniyle Beşiktaş çarşısında halkın tezahüratlarını yansıtan bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Sönmez, bu videonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği gerekçesiyle gözaltına alındı ve daha önce sosyal medya hesaplarında yayınladığı mesajlar da soruldu kendisine. Bugüne kadar ilki 1977'de olmak üzere Türkiye ekonomisi üzerine 30 yayınlanmış kitabı bulunan, yıllarca medyada ekonomi yazarlığı ve yöneticiliği yapan Sönmez, merkezi Washington'da bulunan Almonitor haber sitesinde haftalık yazılar yazıyor. Sönmez, hükümetin ekonomi politikalarını sadece televizyon programlarında ve yazılarında değil, gazeteciliğin yeni mecrası denebilecek sosyal medya üzerinden de eleştirmekten çekinmiyor. Bugüne kadar Türkiye ekonomisiyle ilgili konuştuğumuz iktisatçı Mustafa Sönmez'le bu kez gözaltı sürecini konuştuk. Ben Seda Ercan. Şimdi SBS Radyosu Türkçe programında iktisatçı Mustafa Sönmez'le yaptığımız söyleşiyi dinliyorsunuz. Geçmiş olsun Mustafa Bey. Biz sizinle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2019 yeni ekonomi programı ile ilgili konuşacaktık ki birden bambaşka bir haber aldık sizden. Cumartesi gecesi neler oldu böyle?
Vallahi bu Türkiye'de çok sürpriz ve olağan dışı değil. Oluyor böyle şeyler. Zaman zaman gazetecilerin, yazarların evine sabaha doğru polisler geliyor. Onları alıp emniyete götürüyorlar vesaire. Çoğu gazeteci arkadaşımızın başına gelen benim başıma da geldi. Çok sürpriz değildi. Yani buna çok şaşırmadım.
Gece kaçta oldu bu olay?
Cumartesi gecesi saat 3-4 sularında daire kapım çalındı. Aşağıda polisler, 3 polis kapıyı açmamı istediler. Sizi dediler emniyete götüreceğiz. Sebebiniz de işte Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve nefrete sevk etme yönünde yayın yapma. Twitter yoluyla, sosyal paylaşımlar yoluyla bununla ilgili sizin ifademiz alınacak. Niye saat 3'te 4'te? Bize verilen talimat böyle. Ben yarın geleyim. Hayır, bize verilen talimat böyle. Peki, bu şekilde gittik emniyete.
Peki, gece 3'te kapınız çalındı, polisleri karşınızda görünce ilk aklınızdan geçen ne oldu?
Yok, dediğim gibi bunları bize maalesef öğrettiler. Yani bunları yapıyorlar. Biz kendimizi bir şekilde buna neredeyse alıştırdık. Yani bir gece bizim de kapımız 3'te 4'te çalınır diye. Bunun maalesef önüne geçilemedi. Yani buna maruz kalan çok arkadaşımız oldu gazeteciler, yazarlar. Bunu neredeyse bir tür eziyet, taciz yöntemi olarak uyguluyorlar. Şeylerini gösterince, kimliklerini, peki buyurun gidelim. Davet ettiler, gidip ifade verebileceğimiz bir kapsamda. Ama bunu gece yarısı ya da sabaha doğru yaparak bir tür karşılarındaki insanı taciz etmek, ona eziyet etmek, bir tür rahatsız etmek.
Oraya gittiğinizde hakkınızdaki suçlamaları söylediler size herhalde. Hangi sosyal medya postlarınız gerekçe
vallahi
gösterildi?
Twitter paylaşımlarım. Yani hepsi Twitter paylaşımlarım ve ilginçtir son iki gündeki paylaşımlarım. İçinde muhtelif yani bir tanesi mesela Beşiktaş maçı vardı. Beşiktaş maçında çarşının ambiyansını paylaştığım bir Twitter ve video vardı. Bunu mesela Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak. Halbuki yani ortada bir video var ve o videoyu ben ihmal etmedim. Ortalıkta dolaşan bir video. Onu Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak nitelemişler. Paylaştığım muhtelif ekonomiyle ilgili paylaşımlar, onları dosyalamışlar. Bütün bunları alt alta koyup bunun adı Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve nefrete teşvik etmek diye nitelemişler. Bunların hiçbirinin yeterli olmadığını tabii ben ifadede söyledim. Benim Cumhurbaşkanı'na hakaretten başka işim yok mu? Ben bilim insanıyım. Yani Enes'in niye Cumhurbaşkanı'na sürü hakaretle geçirdim ki? Ben eleştiririm. Eleştirmek başka şeydir. Hakaret başka şeydir. İfadeleri verdik. Savcı serbest bıraktı. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Yani bundan bir dava mı açacaklar yoksa tatipsizlik mi görecekler?
Muhalif görüşleriniz nedeniyle mi taciz ediyorlar diyorsunuz?
Tabii bir kere yöntem olarak çok yanlış. Yani sabaha karşı hangi ülkede insanları bir gazetecinin bir evi yazarın evine polis geliyor?
Peki Mustafa Bey, siz ekonomi yazarısınız ve hükümetin ekonomi politikalarını da sıkı bir eleştirmenisiniz. Gözaltına alınmanızda tüm bu eleştirilerinizle beraber son olarak bir Bakan Berat Albayrak'la ilgili attığınız son bir tweetin de sebep olduğu konuşuluyor. Sizin fikriniz nedir bu konuda?
Vallahi yani bunlardan gocunmasınlar. Bu eleştiri bizim görevimizdir. Yani medyanın görevi nedir? Denetimdir. Kamuoyunu aydınlatmaktır. Eleştirmektir. Medya bunu yapmadığı zaman, gazeteciler, yazarlar bunu yapmadığı zaman görevlerini eksik yaparlar. Bu konuda uluslararası muhtelif sözleşmelerin maddeleri vardır. Yani medyanın ziyadesiyle hakkıdır bu. Yönetimi eleştirecek ki yönetim hata yapmasın. Dolayısıyla bundan kimsenin alınmasına gerek yoktur. Böyle bir hakları da yoktur. Bizde anayasada ifade özgürlüğü diye bir madde vardı. Bu herhalde süs olarak konulmadı. Bu hakkı kullanıyoruz ve kullanacağız sonuna kadar. Her yurttaş kullanabilir. Kaldı ki bizler gazeteciyiz, medyayız. Yani dedikleri dördüncü kuvvetiz. Gerçi hak getire böyle bir şey bırakmadılar ortalıkta ama biz bunu en azından sosyal medyada kullanıyoruz. Kullanacağız. İfade özgürlüğünü, eleştiri hakkını. Hiçbir ülkede yazarlar, gazeteciler kalemleriyle, klavyeleriyle söyledikleri şeylerden dolayı bunlara maruz kalmıyorlar. Biz de maruz kalmak istemiyoruz.
Peki Mustafa Bey, şimdi yeni ekonomi programı yapısal dönüşüm planları ismindeki plan, program açıklandı. Ama dolarda yükselişe devam ediyor. Ne olacak bu Türk lirasının hali?
Vallahi ortada hiçbir şekilde ne bir program var, ne bir güven var. Yani içeride ve dışarıda bu hükümetin programlarına, söylediklerine bir inanç yok. Son örneği Berat Albayrak Washington'da bir takım sunumlar yaptı. Evet. Bütün dünyaca makbul kabul edilen medyada ciddi bir fiyasko, hiçbir ilgi bulmadığı ifade edildi. Bir kere bir güvensizlik var. Güven olmayınca hiçbir şey olmaz. Yani Türkiye ekonomisinin maalesef en kritik özelliği dış dünyanın kaynaklarını kullanmasıdır. Bu dış dünya kaynakları gelmedikçe ekonomi ayakta duramamaktadır. Bu kaynak çekildikçe de ekonomi çökmektedir. Dolayısıyla bu kaynağa güven vermek gerekmektedir. Ama şu andaki rejim ne ekonomisiyle, ne siyasetiyle, ne uluslararası ilişkileriyle yabancı sermayelerlere bu güveni vermemektedir. Dolayısıyla Türkiye'den sermaye çıkmaktadır. Çıktıkça da dövizin fiyatı yükselmektedir. Buna şöyle böyle bir takım önlemler, geçici önlemler arada bir uluslararası genel eğilim, yabancı paranın uzaklaşması ve bundan dolayı döviz kıtlığı ve kıtlıktan dolayı da fiyatların yükselmesidir. Bu maalesef bu hükümetle beraber devam edecektir. Bu hükümetin Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak üzere icraatı hiçbir şekilde içeride ve dışarıda bir güven bulamamaktadır. Dolayısıyla bu da yaşanmakta olan krizi biraz daha derinleştirmektedir.
Peki Mustafa Bey, yeniden geçmiş olsun diyoruz size.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.